Ayrım 24, Koruyan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 232. Frau Profesör Kuhlmann enstitüden ayrılana dek 40 dakika kadar beklemek zorunda kaldılar. Frau Profesör kapı görevlisine selam verdikten sonra kurumu terk etti ve Fürstengraben boyunca yürümeye başladı. Tam elini cebine sokup anahtarlığını çıkarmak üzereyken zınk diye durdu. Profesör Schitten Olga ile sarmaş dolaş kendisine doğru geliyordu.
Kuhlmannischko, bir şey unuttum dedi Schitten.
Frau Kuhlmann içini çekti ve olduğu yerde durmaya devam etti. Schitten ve Olga yanına geldiler. Schitten kolunu eski iş arkadaşının omzuna attı. Frau Profesör irkildi. Omzunu saran koldan kurtulmaya çabaladı beyhude.
''Nikah şahidimiz olmanızı istiyorum.'' diye tebliğini yaptı Schitten. ''Bizim için yapar mısınız bunu? Şahidimiz olur musunuz?''
''Schitternischko, yeter ama.'' dedi Olga sert bir ifadeyle. Schitten kala kaldı, şaşırmıştı. Olga iki profesörün arasına girdi. Frau Kuhlmann'ın pardüsüsünün cebinden çekip aldığı anahtarlığı hızlı bir hareketle Schitten'in eline sıkıştırdı. Sonra kadının koluna girdi ve kaldırım boyunca yanında sürükledi onu.
''Schitternischko'nun bu tavrını mazur görün lütfen. Biliyorsunuz aslında çok tatlı bir insandır ama onunla evlenmeyeceğim. Evlenelim diye deli oluyor ama bunu yapmayacağım. Dolayısıyla nikah şahidi olmak gibi bir sorununuz da olmayacak.''
''Bu sizin özel hayatınız.'' diye kekeledi Edith Kuhlmann. ''Benim bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok.''
''Ama belki bana Schitternischko'nun neden illa evlenmek istediğini anlatabilirsiniz. Hiç anlamıyorum. Ben bir kişiye ait olmak için çok gencim daha.''
''Bakın sevgili kızım, bu beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Bunu kendi aranızda halledin lütfen.''
Schitten tekrar ikisine yaklaştı.
''Gel aşkım, kimseyi zorla şahidimiz yapmayacağız tabii ki.'' dedi gücenmiş bir ses tonuyla ve Olga'nın elinden tuttu. Böylece anahtarlık da Olga'ya geçmiş oldu. Ama üç anahtar hafiflemişti.
Schitten kolunu tekrar Kuhlmann'ın omzuna attı. Zavallı kadın yine silkinerek kendini kurtarmaya çalıştı.
''Bak dinle Kuhlmannischko, aslında bütün bunlar...''
Bu sırada Olga anahtarlığı dikkatle tekrar pardüsünün cebine soktu.
''Schitternischko, hadi gel gidelim artık.''
Olga kararlı bir hareketle Schitten'i Kuhlmann'ın yanından çekince bu fırsatı kaçırmayan Frau Profesör hızlı adımlarla arabasına doğru uzaklaştı. Denkler Olga ve Schitten, Jena Adli Tıp Enstitüsü'ne ev sahipliği yapan 2. Wilhelm döneminin tipik mimarisiyle inşa edilmiş binanın kapısına geldiklerinde hava ancak kararmıştı. Schitten tekrar etrafı kolaçan ettikten sonra cebinden anahtarları çıkartıp ana giriş kapısını açtı. Olga ile Denkler karanlık koridorda Frau Kuhlmann'ın bürosuna kadar takip ettiler profesörü. Schitten bu odanın kilidini de açtı. Olga koridorda kaldı, sırtını duvara vermişti. Denkler ve Schitten dikkatlice büroya girdiler. Dedektif cep telefonunun ekranına baktı. Kapının önüne çektiği Porsche'sinde erkeğe yatmış Brower'dan mesaj yoktu. Schitten üçüncü anahtarla da çelik dolabı açtı.
''Evet işte bu. Doğru dosya bu. Hemen otopsi raporunu bulayım.''
Denkler otopsi raporunu, toksikoloji raporunu, bir dizi fotoğraf ve dosya ekini sayfa sayfa fotoğrafladı. Bir anda cep telefonunun ekranı parladı. Marius Brower'dan bir mesaj gelmişti.
''Kuhlmann geliyor. Yanında bir özel güvenlik elemanı var.''
''Her şeyi yerli yerine koyun. Çıkmamız lazım.''
Alelacele bütün evrakı tekrar dosyaya koydular, dosyayı dolaba yerleştirip dolabın kapısını kilitlediler. Anahtarları masanın üzerine koyun. Schitten bir an için kafasının karışıklığını gösteren bir ifadeyle durdu, sonra üç anahtarı masanın üzerine bıraktı.
Şimdi hemen çıkıyoruz buradan.
Koşar adım yürümeye başladılar koridorda. Ama henüz birkaç metre yol almışlardı ki Edith Kuhlmann'ın telaşlı sesini duydular.
''Bana kapıyı açtığınız için çok teşekkür ederim. Bu nasıl oldu hiç bilmiyorum. Büromu da açar mısınız lütfen?''
Schitten Denkler'le Olga'ya bir işaret yaptı. Onu takip ederek ikinci kata çıktılar. Parmak uçlarında koridorun ortasındaki bir kapıya yaklaştılar. Ama o anda Denkler geriye döndü. Merdiven sahanlığına kadar inip aşağı kattan gelen seslere kulak kabarttı.
''Nasıl olur? Neden büromun kapısı kilitli değil?'' diye sordu Frau Kuhlmann.
Dengler yine dikkatli adımlarla tekrar yukarı çıktı. Diğerlerinin yanına vardığında işaret parmağını dudaklarına götürerek sessiz olmalarını işaret etti.
Korku tüneli dedi Şter, neredeyse duyulması mümkün olmayacak kadar alçak bir sesle. Bu kapı, bunun ardında bizi kimse aramaz. Geceleri bekçi bile girmez buradan içeri.
Kapı çok hafif gıcırdadı, onlar birer hayalet gibi hızla içeri süzülürken. Mekan oldukça karanlıktı. Duvarları kaplayan ahşap dolapların raflarında bir dizi büyük cam kap duruyordu. Şeffaf bir sıvıyla doluydular ve...
''Aman tanrım, çok korkunç!'' adeta inledi Olga. ''Şten hepsi çok ilginç, sadece şu an pek uygun değil.'' diye fısıldadı.
İlk büyük cam kapta bir kadın bedeni vardı. Batın boşluğu açılmıştı. Bir örgü şişi vajinasından girip rahmindeki fötusa saplanmıştı.
''Bu kadıncağız çocuğunu düşürmeye çalışırken ölmüş.''
Dengler sert bir bakış fırlattı Stern'e. Profesör sustu. Lakin neredeyse aynı anda diğer bir kaba işaret etti. Bu defa içinde yine açılmış bir erkek bedeni vardı. Akciğerleri çok iyi görülebiliyordu. Ciğerlerinin neredeyse her noktası sayısız sarı noktacıkla kaplıydı.
''Bu zavallı da bir mısır silosuna düşüp boğulmuş.'' diye fısıldadı Stern gururla. ''Şimdi de şu görkemli parçaya bakalım.''
Olga gösterdiği tarafa döndü ve aynı anda geri sıçradı. Gözlerini üçüncü cam kaptan kafatasına balta saplanmış bir adamın yüzünden ayıramadı.
''Harika değil mi?'' dedi Stern. ''Artık bunları bu şekilde yapmak mümkün değil. Bunların hepsi Nazi döneminden ya da Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nden kalma. Bunlardan başka...''
Dengler işaret parmağını tekrar dudaklarına götürdü, Stern sustu. Dedektif kapıya gitti ve sessizce dışarı çıktı. Merdiven sahanlığına geldiğinde Profesör Kulman'ın aşağı kattaki bürosunun kapısını kilitleyişini duydu.
''Çok teşekkür ederim.'' dedi Frau Kulman güvenlik görevlisine.
''Önemli olan kimsenin içeri girmemiş olması, hiçbir şey çalınmamış.''
''Tam bir bela bu Stern, alt üst etti beni.'' diye homurdandı Kulman.
Güvenlik görevlisi güldü.
''Bir sevgilisi varmış, tam bir afet. Bizim eleman öyle anlattı.''
''Şten her zamanki gibi fazla hayal kuruyor.''
Dengler ikisinin konuşa konuşa uzaklaşmalarını dinledi. Genel giriş kapısının kapanıp kilitlendiğini duyana kadar bekledi. Sonra Olga ile Stern'in yanına korku tüneline geri döndü.
''Anlaşılan geceyi burada geçirmek zorunda kalacağız.'' dedi suç ortaklarına.
Cep telefonunu çıkartıp dışarıda bekleyen Brower'ı bir mesajla bilgilendirdi.
''Muhteşem.'' dedi Stern ve keyiften parlayan gözlerle Olga'ya baktı. ''Nişanlısıyla ilk geceyi bu korku tünelinde geçirmek her adli tıpçının hayalidir.''
48. Kanıt. Güzel bir gece olmadı. Odanın ahşap parkeleri sertti. Ayrıca Stern öyle berbat horluyordu ki Olga geceyi neredeyse hiç uyumadan geçirdi. Gözlerini her açtığında başının hemen üstündeki büyük cam kavanozda vücudunun bakiyeleri yüzen zavallı adamın kafasındaki balta çarpıyordu gözüne. Ara sıra Stern'i dürtüyordu, o zaman horlaması kesiliyordu ihtiyaren. Ama bu tedavinin etkisi her seferinde sadece birkaç dakika sürüyordu. Ertesi sabah erken saatlerde alt kattan gürültüler duydular. İlk çalışanlar işe geliyordu. Stern gerindi.
''Ne kadar heyecanlı bir geceydi.'' dedi yorgun gözlerle ona bakan Olga'ya.
Kısa bir süre sonra oturduğu yerden şaşkın gözlerle onları izleyen kapı görevlisinin yanından geçerek dışarı çıktılar.
''Hepinize sağlam bir kahve ve sıcak bir duş için evime davet ediyorum.'' dedi Stern. ''Sonra da otopsi sonuçlarını görmek istiyorum.''
Dengler Marius Brower'ı da bilgilendirdi. Profesör Stern'in salonundaki masanın etrafına oturmalarının hemen ardından geldi Brower. Geceyi nerede geçirdiklerini duyduğunda kahkahayı patlattı.
''Stern, demek ki önce emekli olmam gerekiyormuş bu harika fikrin aklıma gelmesi için. Şunu da söylemem şart. Madam Olga, harika nişanlım. Anahtarları ele geçirmenizdeki zarafet gerçekten olağanüstüydü.'' ''İşi bileceksin.'' dedi Olga ve masanın üzerine koyduğu bir portföyü profesörün önüne doğru itti. ''Ama bu benim portföyüm.'' ''İş bileceksin.'' dedi Olga. ''Bana bunu daha çocukken öğrettiler. Georg'a bu yeteneğimle defalarca yardım ettim.'' ''Bak şu işe.'' dedi Stern biraz şaşkın ve portföyünü cebine soktu.
Denkler cep telefonunda çektiği fotoğraflara bakıyordu. Bütün rapor elimizde, gayet okunaklı. Yeni sayfalara bakmak için ekran üzerinde parmaklarıyla dans etmeye devam etti.
Yüksek sesle okuyun, meraktan öldürmeyin bizi diye bağırdı Stern.
Panik yok, başlıyorum. Otopsiye 38 yaşındaki bir erkek cesedi Uwe Mundlos getirildi. Sol elde ve bacaklarda tespit edilen yüzeysel ve geniş alanları kapsayan yanıklar cesedin yanmış bir motokaravanda bulunmasıyla örtüşmektedir. Kurum soluma ya da kurum yutmayı işaret eden bulgular saptanamamıştır. Ağız boşluğunda silahın ağıza sokularak ateş edilmesi nedeniyle barut izleri damağın yelpaze şeklinde tahrip olması, oluşan ve bir kurşun yarasının tipik kriterlerine haiz yaralanmalar tespit edilirken, başın üst tarafında kafatasında açılmış ve beyin kitlesinin bir kısmının kaybına neden olduğu kesin olarak saptanan büyük delik, rahatlıkla merminin çıkışıyla ilişkilendirilebilir. Mermi yolu ağız boşluğundan damak dik bir açıyla yukarı çıkarak kafatasının içinden başın üst kısmına gitmektedir. Yaranın şekli büyük kalibreli bir mermiye işaret etmektedir. Eknot: Uwe Mundlos'un otopsi raporu, Jena Üniversite Hastanesi 28.11.2011.
Bu da bir şey dedi Brauer. Mundlos'la ne solunum yoluyla alınan ne de yutulan kurum parçalarını gösteren bir bulgu var. Lütfen toksikoloji raporunu da okuyun, beni en çok ilgilendiren o diye araya girdi Stern neredeyse bağırarak.
Bir dakika bekleyin, burada kafadaki yaranın tasviri var dedi Denkler. B. İç tetik. I. Kafa boşluğu. 43. Parçalı kafatası çatısı kırığı. Tahrip olmuş ve büyük oranda açılmış kafatası boşluğunda beyinden arta kalanlar ve yırtılmış sert beyin zarı. Beyinden kalanlar çok ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Korteks ve beyaz beyin dokusu kısmen birbirinden ayrılabilir durumdadır. Kalan beyin dokusu ağırlığı 558 gramdır. 44. Parçalı yüz kemikleri kırığı. Yüzün orta bölümündeki kemiklerde parçalı kırık, alt çene kemiğinde kırık, kafatası tabanının tamamen tahrip olması nedeniyle ağız boşluğundan doğrudan doğruya kafatası boşluğu görülebilmektedir. 45. Ağız boşluğunda kökleri sağlam kendi dişleri mevcuttur.
Toksikoloji raporu diye bağırdı Stern sabırsızca.
Biraz daha bekleyin lütfen, onu arıyorum zaten ama bir sorun var daha önce. Burada diyor ki cesedin kafatası içerisinde kalan beyin dokusunun ağırlığı 558 gram. Bir erkeğin beyni normal şartlar altında kaç gramdır?
Stern soruyu cevapladı. Aşağı yukarı 1400 gram.
Bizim Thüringenli neo-nazimizin biraz daha ufak olabilir diye araya girdi Brauer. Ama şakasına kimse tepki vermedi. Denkler bu durumda Mundlos'un tüfeğinden çıkan mermi aşağı yukarı 900 gram kadar beyin dokusunu motokaravanın içine püskürtmüş olmalı. Tabii önemli miktarda kanla beraber.
Krönlein atışı dedi Brauer. Klasik kriminoloji bilgisi kaynaklarda.
Denkler'in ona yönelmiş sinirli bakışlarını görünce cümlesini tamamlamaktan vazgeçti.
Denkler, evet bu da toksikolojik rapor. Bir dakika.
Parmağını birkaç defa kaydırdı ekranın üstünde. İşte incelemenin sonuçları.
Tanrım Denkler, okuyun şunları artık.
Dedektif okumaya başladı. Uyluk toplar damarlarından alınan kanda uçucu maddeler olarak sadece normal metabolik çalışma sırasında fizyolojik olarak oluşmuş uçucu aseton ve izopropanol tespit edilmiştir. Yabancı madde olarak kan ve idrarda aşırı olmayan miktarlarda toksikolojik olarak ihmal edilebilir görünen kafein bulunmuştur.
''Tanrı aşkına Denkler!'' diye bağıran Stern ayağa fırladı. ''Karbon monoksit hemoglobin değeri nasıl? Bulun artık şunu!''
Ona Olga cevap verdi.
Sternişko, bütün akşam gürültü yaptın, artık sus da biraz dinle lütfen.
Stern anlaşılmaz bir şeyler umurdanıp tekrar yerine oturdu. Denkler okumaya devam etti. İncelemeler sonucunda uyuşturucu ya da ilaç etkin maddelerinin varlığına dair bir bulguya rastlanmadı. Stern derin bir nefes aldı. Bir şey söylemeye niyetlendi ama Olga'nın bir bakışı susmasına yetti. Denkler okumaya devam etti. Cesedin yanmış bir moto karavanda bulunmuş olması nedeniyle duman zehirlenmesi ihtimalini araştırmak amacıyla kandaki karbon monoksit hemoglobin COHB yoğunluğunun tespit edilmesine karar verildi. Test sonucunda elde edilen COHB yoğunluğu değeri %3 ile fizyolojik normaller içerisindedir. Bu nedenle yangın neticesinde bir duman zehirlenmesi kesinlikle ihtimal dışıdır. Ek not: Uwe Mundlos'un toksikolojik bilirkişi raporu. Jena 23.11.2011. Hepsi masada sessizce oturmaya devam ettiler. Profesör Stern bile bir kelime etmemişti. Denkler kafasını kaldırdı okuduğu metinden. Her profesör bu sonucu nasıl yorumlamak gerekir? Profesör Stern yorgun ama berrak bakışlarını ona çevirdi.
Bu bize Uwe Mundlos'un sigara içmediğini gösterir. Çünkü sigara içen herhangi bir insanın değerleri bile bundan yüksek olurdu.
Bir an tereddüt etti.
Bir de kendim okuyabilir miyim?
Denkler cep telefonunu profesöre uzattı. Stern evrakları ekranda inceledi. Bazı fotoğrafları tekrar tekrar açtı, kapadı. Bazılarının içinden ufak kadrajlar büyüttü. Sonunda makineyi dedektife geri verdi. Alçak bir sesle konuşmaya başladı.
Bu sonucun ne anlama geldiğini bilmek istiyorsunuz hepiniz değil mi? Bu rapordan çıkartılacak tek bir sonuç var. Bu adamın ölmeden kısa bir süre öncesinde bir ateşle karşılaşmış. Hele hele kendisinin bir ateş yakmış olması mümkün değil. Motokaravandaki yangın başladığında her ikisi de çoktan ölmüşlerdi.
Kafasını avuçlarının arasına aldı.
Bütün bu Streikda hikayesi baştan aşağı cerahat kokuyor. Böyle olduğunu hep düşünüyordum. Ama artık kanıtlar var elimizde. Bir tahmin yürütmek veya bilmek, bu ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Ben devlet memuruyum. Her zaman devletin
hakimiyetini kaybetmemek için ciddi bir mücadele verdiği belli oluyordu. Marius Brauer elini onun omzuna koydu. Her profesör, size şimdi söyleyeceğim çok önemli. Artık bu ikisinin Streikda'da intihar etmediklerini biliyorsunuz. Bu tehlikeli bir bilgi. Bu konuyla ilgili kimseyle konuşmamalısınız. Eğer konuşursanız güvenliğiniz tehlikeye girer. Başka insanlarla bu konuda konuşursanız onların da güvenliği tehlikeye girer. Hatta belki de hayatları. Stern bakışlarını masada oturanların üzerinde gezdirdi. Kafasını sallayarak anladığını belirtti.
Bunu muhakkak bilmek istiyordum. Belki de büyük bir hataydı bu.
48. İstişare. Marius Brauer'ın Erfurt'un Eskişehir merkezindeki küçük apartman dairesi katedralden sadece birkaç dakikalık uzaklıktaydı. Denkler'le Olga mutfakta yüksek bir masanın etrafında bar taburesine benzer sandalyelere tünemişlerdi. Brauer tezgahın başındaydı. Kolları sıvamış patates soyup doğuruyordu.
Thüringen usulü patates kızartması umarım sizin için uygundur.
Muhteşem dedi Denkler. Olga bir şey söylemedi.
Eski bir Thüringen tarifi dedi Brauer. Patatesler ince ince kesilir. Birkaç büyük soğana da ihtiyacımız var. Soğanlar küp şeklinde kesilir, ufak ufak.
Ahşap bir kaseden 3 soğan aldı, kabuklarını soydu. Sonra bir tablanın üzerinde küçük küçük doğradı. Ara sıra gözlerinden akan yaşları siliyordu.
Bunun sebebi bu lanet olası soğanlar. Sakın o iki budalayı öldürdüler diye ağlıyorum zannetmeyin.
Dolaptan bir tava aldı, içine biraz ayçiçek yağı döküp altını yaktı. Sonra çiğ patates dilimlerini içine attı, biraz pembeleştirdi, karabiber ve tuz koydu. Bulduklarımızla mahkemede sonuç alabilir miyiz?
Pek emin değilim doğrusunu isterseniz dedi Denkler.
Olga tereddüt etti, neden böyle düşünüyorsun? Araştırmalarımızın sonucunda ortaya çıkan noktaları sıraladım. Birincisi Mundlos'la Böhnhardt'ı öldüren mermi çekirdekleri her ikisinin de kafatasını parçalayıp sonra motokaravanın dış duvarlarını delip geçiyor. Ama Streikda'daki olay yerinde bu iki mermi çekirdeği bulunamıyor. Marius Brauer patateslerin üzerine kırmızı toz biber ekleyip tahta kaşıkla karıştırdı.
Bu aslında sadece meslektaşlarımızın çevreyi yeterince dikkatli aramadıkları ya da bu ikisinin başka yerde vuruldukları anlamına gelebilir. Belki banka soygunundan sonra bisikletleri motokaravana yükledikleri yerde ya da o noktadan motokaravanın bulunduğu yere giderken.
Saat 9'dan hemen sonra gerçekleşen banka soygunuyla moto karavanın saat 12 civarında bulunması arasında yeterince zaman vardı. İkincisi, her iki adam da Kronlein atışıyla ölüyor. Otopsi sonuçlarına göre Mundlos'un kafatasında 558 gram, Bernhardt'ta ise sadece 102 gram beyin dokusu kalıyor. Demek ki biri aşağı yukarı 800, diğeri yine takribi 1300 gram. Yani toplam 2 kilonun üzerinde beyin dokusu kaybetmişler. Her ikisinin de kafataslarında ciddi büyüklüklerde delikler açılmış. Dolayısıyla bu kayıp beyin dokusunun bulundukları mekanda dağılmış olması gerekir. Buna karşın dosyalarda olay yeri inceleme ekibinin motokaravan içerisinde beyin dokusu bulduğuna dair tek satır geçmiyor. Baver, bunun anlamı bu iki budalanın motokaravan dışında. Haydi şöyle söyleyelim, hayata gözlerini yumdu. Üçüncüsü, dedi Denkler. İki devriye polisinin patlama seslerini duydukları zaman aralığında, yani sadece 20 saniye içerisinde bütün bunların yapılmış olmasına imkan yok. Öldürme, artı kundaklama ve artı intihar için bu süre çok kısa. Buradan da şu soru ortaya çıkıyor, diye söze girdi Olga. Polislerin duyduklarını iddia ettikleri gürültü neydi? Polisler patlama sesinden bahsediyorlar. Onların ifadesini alan memur bu patlama seslerini silah sesleri olarak kayda geçirmiş. O zaman nasıl olmuş bu? Eğer ikisi önceden öldürülmüşse motokaravandan gelen sesleri nasıl açıklayacağız? İki küçük seramik kaptan kuru mercan köşk ve bir çimdik kimyon aldı ve tavaya serpti. Kimyonu seviyorum, dedi Brower ve devam etti. Şimdi patateslerin rengi istediğim gibi oldu. İşin püf noktası soğanı ancak patatesler istediğin renge geldiğinde eklemek. Tavadaki yemeği düşünceli bir ifadeyle karıştırdı. Birbirine uymayan bir dizi nokta var aslında. Bizim teorimize göre... Henüz uymayan, dedi Denkler. Ve her şeyden önce Harry Nopper'in bu işteki rolünü bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz, diye ekledi Marius Brower ve Turing'in usulü kızarmış patatesleri tabaklara boşalttı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 242.